Efendim hayırlı akşamlar diliyoruz. Sesli Dergi programına hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Bugün programımızda Yüz Akı Dergisi'nin Eylül 2016 sayısından yazılar paylaşacağız. İlk olarak da bir hikayeyi aktaracağız size. Fatih Karcan imzalı ve iki kaş arası başlığını taşıyor bu hikaye. Hayırlı sabahlar müdür bey. Hayırlı sabahlar muhterem abim. Buyurun şöyle oturun. Teşekkür ederim müdürüm. Rahatsız etmedim inşallah. Estağfurullah Yahya abi. Ne rahatsızdı? Niye öyle dediniz? Üzüldüm doğrusu. Müdürüm sizi birkaç gündür çok durgun görüyoruz. Doğrusu bazı değişiklikler 2-3 haftaya dayanıyor. Yanlış anlamayın ama birim çalışanları eskisine göre bu halinizden çok memnun. Lakin beni meraklandıran, yıllardır asıp kesen, burnundan kıl aldırmayan, kolay kolay beğenmeyen Enis müdür gitmiş, yerine lokum gibi bir Enis müdür gelmiş. Daha güzel değil mi işte? Herkes memnunsa problem nedir? Tadını çıkarsanıza. Estağfurullah müdürüm, öyle demek istemedim. Ben yıllardır tanırım sizi. Ne kadar sert davransanız da çok insan canlısı birisiniz. Adam gibi adamlığınıza hep denk gelmişimdir. Aksini iddia eden hakka girer vallahi. Beni meraklandıran ne oldu da bu kadar kısa sürede böyle bir değişiklik oldu? Haddimi aşmış olmak istemem ama ben sizde maddi manevi çok güzel yansımalar gözlemledim. İnanın ben de bu vesile her neyse öğrenip hayatıma çeki düzen vermek istiyorum. Hayırdır Yahya Bey? Nereden çıktı şimdi bu? Övüyor musun, yeriyor musun? Müdürüm, kesinlikle öyle bir hadsizlik niyetim yok. Aslında geçen şöyle bir şey oldu. Eve vardım, tam o sırada hanımla kapıda denk geldik. Baktım kanter içinde kıpkırmızı kesilmiş. Hayırdır falan derken, hiç sorma bugün çok kötü bir şey oldu dedim. Merak ettim, anlat bakalım. Bugün öğleden önce markete gittim. Market burun direklerini kırarcasına pis kokuyordu. Duyarlı bir müşteri olarak market yetkililerini hiyerarşik düzende bir güzel payladım. Neyse, oradan terziye uğradım. Aynı orası da dayanılmaz bir koku içerisinde. Yılların terzisi Sefer abiyi de münasip bir lisanla uyardım. Daha sonra fırına gittim. Ne olsa beğenirsin. Yine aynı koku. Söylemeden edemeyeceğim diyerek fırıncı Bayram abiyi de hiç başına kalkmadan elbette uyardıktan sonra pazara uğradım. İnanır mısın yine aynı koku. Hiçbir alışveriş yapmadan eve dönme kararı aldım. Bunda mahcup olacak ne var? Belli ki biraz hasta falan oldun. Her koku seni rahatsız etti. Öyle değil işte. Evin önüne gelip de tam torunu bebek arabasından çıkaracakken bir de ne göreyim? Çocuğun bezi. Sabah tam hazırlandım, pazar market alışverişe gideceğim. Torunun altını değiştirmek icap etti. Değiştirdim. Çıkarken de nasıl olsa dışarı çıkıyorum. Çocuğun bezini evdeki çöpe atıp boşuna evi kokutacağıma giderken yol üzerindeki çöpe atarım diyerek bezi bebek arabasının ön kısmına astım. Çıkarken de ablam aradı. Ben de konuşmaya dalıp gittim ve bezi çöpe atmayı unuttum. Akşama kadar her gittiğim yere yapmaya aynen öyle. Kendi eksikliğimden dolayı öyle kalpler kırdım ki üzüntümü tarife kelimeler yetmez. Nasıl kızdım kendime. Bir de herkese bilmiş bilmiş öyle bir akıl veriyorum ki anlatamam. Ben bir daha nasıl bakacağım o insanların yüzüne? Ki terzi abiyle fırıncı abi galiba meseleyi anladılar da beni mahcup etmemek için tüm söylediklerimi sinelerine çektiler. Çünkü çalışanları onları uyarmak istediklerinde ikisi de anında susturup tek kelime ettirmediler. Ay nasıl mahcup oldum anlatamam. Derken müdürüm, hanım bunu hakikaten öyle olduğu için mi anlattı yoksa bana mı bir şeyler anlatmaya çalıştı bilemedim. Ama bu mevzu zihnimi allak bullak etti. Zihnimde çakan şimşekler neredeyse trafoyu yaktıracak bana. Vallahi mevzuyu nereye bağlayacağını kestiremedim. Yahya Bey, hakikaten bir trafo yanıklığı söz konusu olmuş. Biraz daha farklı yoldan tekrar mı denesen şansını? Enis Bey, ben yıllarca gerek işlerinde, gerek aile, gerek mahalle ortamında hep aksi ve memnuniyetsiz ihtiyar oldum. Milleti acı acı eleştirmekten kendime hiç sıra gelmedi. Neredeyse benim tanıdıklarım arasında olup da ardından kulp takmadığım kimse kalmadı. Ben yıllarca o kirli bez misali, kirli bir nefsi iki kaşımın ortasına öyle bir yere yerleştirmişim ki insanları hep şöyle kokuyorsun, böyle kokuyorsun diyerek eleştirmişim. Farkında olmadan nice kalpler kırmışım da haberim olmamış. İnsanlar artık bir yerden sonra uğraşmaya değmez dercesine bana bulaşmamak adına hep en kestirme şekillerle kaçtılar yanımdan. Aslında insanların çekindiği biri olmak hoşuma gidiyordu. İnsanlara ayar vererek iyi bir şey yaptığımı zannediyordum. Ayar verdiğimi zannediyordum. Gel gör ki bugün yanımda şöyle derin derin dertleşeceğim kimsem yok. Ben aslında insanlarda sadece kendi eksikliklerini görmüş ve onları eleştirmişim. Şimdi hiçbir anı geri getirme şansım olmadığı gibi kalbini kırdığım insanların da gönüllerini alma fırsatım olmayacak. Ama artık ben de kendimden sıkıldım. Kendi şahsiyetime isyan etmek istiyorum ama onu bile nasıl yapacağımı bilmiyorum. Çok kalp kırdım, çok. Ne olur bana yardım edin. İnsanların gözünde görüyorum artık. Aman bulaşmayın da çeksin gitsin ifadelerini. Ve sizde son zamanlarda çok olumlu değişiklikler görüyorum. Ben de sizdeki o değişikliğin sebebine sarılıp sevilen biri olmak istiyorum. Yahya abi, bir şey desem alınmazsın değil mi? Artık alınmam söz. Ben hiç değişmedim abi, inan bana. Ama senin hayata bakış açın demek ki son 2-3 haftadır değişmeye başlamış. Biliyorsun, patronumuz son derece hoşgörülü bir insan. Eğer ben bana yakıştırdığın gibi yıllardır asıp kesen, burnundan kıl aldırmayan, kolay kolay beğenmeyen Enis müdür olsaydım, eminim beni bir gün bile tutmazdı. Ve o güzel insan senin için özünde güzel insandır, işine düşkündür, sabredin, emin olun bir gün bu sabrınızın meyvesini yiyeceksiniz demişti. Tüm birim seni bilir ve sever. Biz hepsini unutmaya hazırız. Sen yeter ki bu gerçeği fark etmiş ol. Senin huzurun bizim huzurumuz. Hanım eve döner dönmez meseleye uyanmış. Ben tabuta 5 kala öğrenmişim. Ne faydası olacak? Öyle deme abi. Olan da hayır vardır. Yalnız yengenin anlattıkları için bir şey diyemem. Nasıl yani? Hani dedin ya, hanım bunu hakikaten öyle olduğu için mi anlattı yoksa bana mı bir şeyler ima etmeye çalıştı bilemedim diye? Yapma ya. Tufaya mı getirdiniz beni yoksa? Estağfurullah abi. Sadece senin içindeki tertemiz özü artık herkes görsün istedik. Ben bunun hesabını sorardım size ya. Neyse. Sormaya hakkın var elbette. Yalnız seni Tufaya getirmedik. Hadisenin aslı yengenin anlattığına çok yakın. Mevzudan da bizim hanımın haberi olmuş. Biz de bu meseleyi kalp kırmadan değerlendirmek istedik, o kadar. Takdir ettim doğrusu. Benim gibi hata ve eleştiri kabul etmez bir adama iyi ayar oldu. Allah sizden razı olsun. Yalnız bir mevzuda anlaşalım. Sizin iş yeri dışında güzel çevrelere takıldığınız belli. Ben o işlerden pek anlamam, anlayamadım. Bana bu hususta yardımcı olur musunuz? Zevkle Yahya abi. Emin ol çok dua edeceksiniz. Çok memnun olurum. Allah sizin gibilerin sayısını artırsın. Estağfurullah abi. Amin. İnşallah. Allah beni bu teveccühüne layık eylesin. Evet kıymetli dinleyenlerimiz, programımızın başında ilk olarak Fatih Karcan imzalı İki Kaş Arası başlıklı hikayeyi paylaştık. Yüz Akı dergisinin Eylül 2016 sayısından yazılar aktarmaya devam ediyoruz. Evet şimdi de değerli dinleyenler, Ahmet Zila'nın kaleme aldığı İhtirasta Huzur Yok, Perişanlık Var başlıklı yazısını aktaralım. Çok ibretli bir hatıramı siz okuyucularımla paylaşmak istiyorum. Çok yönlü, çok ibretli bir hadise. 1974 senesi İstanbul Topkapı Gümüşsoyu Caddesi'nde Mülkiyeti Necati Karaaslan'a ait bir iş anı. geniş bir avlu içerisinde 3-4 firma vardı. Biz de orada küçük bir firma olarak ayakkabı malzemesi üretiyorduk. Komşularımızdan Raf Kavucuk adında Musevi bir aileye ait büyük bir firma vardı. Altı kavucuk, PVC, yüzü keten çok güzel spor ayakkabıları üretir, çok iyi para kazanırlardı. Sahibinin adı Toledo'ydu. Monsieur Toledo derdik. Yanında kardeşleri de vardı. Yine kendi dindaşları olan bizden 15-20 yaş büyük, pazarlama, tahsilat ve muhasebe işlerini yapan bir elemanları vardı. O muhasebeci bir sohbette bize nasihat babında bir hatırasını anlatmıştı. Paylaşalım. Bir gün Gedikpaşa'ya tahsilata gittim. Arabayı müsait gördüğüm bir yere park ettim. Tahsilatı yaptım, geldim ki arabanın dört tekerinin de havasıymış. Baktım ki orada 5 tane de hamal oturuyor. Bana doğru bakalım ne yapacak der gibi göz ucuyla bakıyorlar. Bıyık altından da gülüyorlar. Ben her bir tekerin başına varıp baktıkça onlar oturdukları yerde hareketleniyor, sesli gülmemek için ağızlarını elleriyle kapatıyor. Gördün mü oh olsun der gibi keyifleniyorlar. Herhalde onların istemediği bir yere park ettik. Yahut da başka bir maksatları var. Tekerlerin su baplarına ne sokmuşlarsa havalarını indirmişler. Bıçak filan sokup patlatmamışlar. Bir an düşündüm. Şimdi bu işi onların yaptığı belli. Ne yapayım ne yapayım? Bunlara gidip siz mi yaptınız, nasıl yaparsınız diye öfkelensem tutar bir de beni döverler. Yediğim dayak yanıma kar kalır. Ya ben ne yaptım? Onlara yaklaştım. Çocuklar, bizim arabanın tekerleriymiş. Baksanıza, ben yaşlı bir insanım. Bana yardım eder misiniz? Benim arabada pompa var. Size 5-10 lira versem şişirir misiniz? Dedim. Şişiririz dediler. Peki şu pompayı bagajdan çıkarın. Çıkardılar, bağlayın, bağladılar. Başladılar pompayla şişirmeye. Onlar 3-5 lira için ofluya pufluya pompaya yüklendikçe bu sefer ben onlara gülmeye başladım. Onlar beni kızdırıp öfkelendireceklerini sanıyorlardı, bense onları yoruyordum. Eğer öfkelenseydim, bağırıp çağırsaydım, onlar gülmeye devam edecekti. Parayla hallolacak bir şey için öfkelenmeye değer mi? Bu Musevi muhasebeci ne kadar doğru söylüyor değil mi? Fakat kaderin acı bir tecellisi, bu adam bir miktar para için öldü. Bu çok ibretli hadiseyi en başından anlatalım. Kıdem tazminatı eskiden her yıl için yarım aylık yani 15 günlük hesap edilirdi. Sayın Bülent Ecevit bunu bir aya çıkaracağını söylüyordu. %100 artış. Dolayısıyla bu mevzu gündemde dolaşıyor, gazetelerde yazılıyor, üzerinde konuşuluyordu. Bazı firmalar kıdemli işçilerini çok para ödememek için bu kanun çıkmadan önce işten çıkarmaya çalışıyorlardı. Bu raf kavcuğun sahiplerinin iş yerinde 20-25 senelik kıdem tazminatı birikmiş bir hayli eski çalışanları vardı. Bunlar da demişler ki, biz bu kanun çıkmadan bunları işten çıkarır, tazminatlarını verirsek 15 gün üzerinden vermiş oluruz. %100 kar ederiz. Şu kadar adam da şu kadar para eder. Kar mı kar? Çünkü kanun çıkarsa her yıl için yarım değil, tam aylık tazminat ödenmesi gerekecek. Aslında bu çok lüzumsuz bir endişe. Çünkü firma bize göre çok büyük bir firmaydı. Öyle ki yıllardır onlara para kazandırmış olan o işçilerinden yontmaya çalıştıkları paranın hepsi o fabrikanın belki 1-2 günlük kazancıydı. Fakat tamahkarlık etmişler. Bir sabah Monsieur Toledo avludan geçip iş yerine girmeden önce bizim ortakla beraber şen şakrak konuşup gülüştüğümüzü görünce bize takıldı. Ne güzel gülüyorsunuz. Neşenize gıpta ediyorum. Biz de bizim gıpta edilecek neyimiz var ki dedik. Olur mu? Mutlusunuz, neşelisiniz, ne güzel diye iltifat ederek geçti. Sonra da işlerine gitti. Meğer o gün planlarını uygulamak günüymüş. Sendikadan temsilci çağrılmış. İş yerinin sahibi, kardeşi ve bahsettiği muhasebeci oturmuşlar. Birer birer bu 20-25 senelik çalışanlarını işten çıkarmaya başlamışlar. Kanuni haklarını hesaplıyorlar, sendika temsilcisi imzalıyor, paralarını verip güle güle diyorlar. Çok zaman geçmeden birkaç el silah sesi duyduk, koştuk. Meğer bu kavcuk fabrikasında işten çıkarılacak işçilerden doğulu olan birkaç tanesi aynı zamanda fabrika içinde bir nevi patronların güvenliğini de sağlarlarmış. Hatta fabrika sahipleri bu kişilerin beline tabanca bile vermiş. Onlardan biri tazminatı 15 gün üzerinden verilip işten çıkarılınca ağrına gitmiş, patronuna dönüp ''Siz yanlış yapıyorsunuz. Biz sizi bu fabrikada az mı müdafaa ettik? Siz bize destek olup kalkındıracağınız yerde kanun sayesinde elimize geçecek paraya da göz diktiniz. Bizi mağdur ediyorsunuz. Bu yaptığınız hak mıdır?'' demiş. Patron bu söze alaycı bir şekilde karşılık vermiş. ''Aldın parayı işte. Fazla konuşma. Çık çık. Hadi yürü yürü.'' deyince iyice tahrik olan adam belinden tabancayı çıkarıp hem patronu hem kardeşini hem de muhasebeciyi vurmuş. Sadece küçük kardeş kurtulmuş. İşin daha da garip bir tecellisi daha sonra ortaya çıktı. Sayın Bülent Ecevit o kanunu çıkaramadan iktidarı kaybetti. 1975 yılında Sayın Süleyman Demirel iktidara geldi. Bu kanun iyice halk arasında beklenti oluşturduğu için ilk iş olarak o kanunu çıkardı. Hem de bu tarz suistimallere mani olmak için son 6 ayda işten çıkarılanlar da kanuna dahil edildi. Raf Kavcuk'taki hadisenin üzerinden henüz 4 ay geçmişti. Yani o işçilere de 15 günlük fark paraları ödendi. Takdirin işi. O canlarına mal olan tedbir de boşa gitmişti. Öyle bir tedbir var ya, boşu boşuna öldüler. Değer miydi para için? O işçi hapishaneye, o patronlar da toprağa girdiler. İhtiras insanın gözünü kör eder. Düşünün, bu cinayeti işleyen işçinin beline silahı bile o patronlar koymuşlar. Müesseseyi ve patronları korusun diye. Fakat ihtiras gözlerini öyle bürümüş ki o bile akıllarına gelmiyor. Sonra işin bencillik tarafı. Dün canı pahasına seni koruyan işçileri cebimden biraz daha az para çıksın diye mağdur edersen elbette muhatabın öfkelenir. Kazanırken beraber, bölüşürken tek başına. İki noktadan dolayı bu vahim hadise bizim için daha manidardı. Birinci nokta. Beraber olduğun kişiye dikkat et. Bir miktar parayla çözülüverecek bir hususta öfkelenmeye değer mi diye bize nasihat eden muhasebeci de orada patronlarının yanında öldü. O müessesenin 1-2 günlük kazancı uğruna öldü. O muhasebeciye sorsalar büyük ihtimalle böyle bir şeye tenezzül etmeyelim diyecekti. Hatta maddi olarak bile bu yaptıklarının yanlış olduğunu ortaya koyabilirdi. Bu işten kurtaracağınız paraya karşılık bu işten çıkarılanların yapacağı kötü reklamı bir düşünün. Değer mi diyecekti. Elbette kesin olarak bilmiyoruz. Ya diyemedi veya söz geçiremedi. Sonunda onlarla beraber felakete uğradı. Demek ki beraber olduklarına dikkat edeceksin. Eğer yanlış yapıyorlarsa ya onları düzelteceksin yahut da ayrılacaksın. Eğer ayrılmazsan bu misalde olduğu gibi o kötülüğü yapanlarla aynı kaderi paylaşma ihtimalim var. Ashab-ı Sebt gibi. Ashab-ı Sebt, Davud aleyhisselam zamanında bir sahil şeridinde yaşayan insanlardı. Allah onlara cumartesi günü avlanmayı ve balık tutmayı yasaklamıştı. Allah imtihan edecek ya, cuma günü gelmeyen balıklar cumartesi geliyordu. İhtiras yüzünden bazıları bu yasağı çiğnediler, hile yaptılar. Akşamdan ağları atıp cumartesi bitince topladılar. Herkes yapmıyordu bunu. Bazı azgınlar yapıyordu. Geri kalanlarsa iki gruptu. Bir grup yanlış yapanları uyaranlar, iyiliği emredip kötülüğü yasaklayanlardı. Sözümüzü dinlemeseler bile biz üzerimize düşeni yapmalıyız diyorlardı. Hakkı söylüyor, doğruyu tavsiye ediyorlardı. Bir de neme lazımcılar vardı. Aramız bozulmasın diye günahkarları ve isyankarları ikaz etmiyorlardı. Onlara göz yumuyorlardı. Söylesek ne olacak sanki diyor, isyankarlarla muhabbete devam ediyorlardı. Sonunda gazab-ı ilahi galeyana geldi ve helak gerçekleşti. Allah onları maymunlara çevirdi. Kimleri? Sadece yasağı çiğneyenleri mi? Hayır. isyankârlarla beraber onları ikaz etmeyen ve onlara göz yumanlara da uğradı kahri ilahi. Rivayete göre o helak edilenler için de gece kalkıp namaz kılanlar dahi vardı. Fakat emri bil maruf ve nehi anil münkeri terk ettikleri için o ibadetleri Allah katında bir değer ifade etmemişti. Vaktiyle vazifesini yapanlarsa bu feci akıbetten kurtuldu. Bu ibretlik hadise Kur'an-ı Kerim'de şöyle anlatılıyor. Onlara deniz kıyısında bulunan şehir halkının durumunu sor. Hani onlar cumartesi gününe saygısızlık gösterip haddi aşıyorlardı. Çünkü cumartesi tatil yaptıkları gün balıklar meydana çıkarak akın akın onlara gelirdi. Cumartesi tatili yapmadıkları günde gelmezlerdi. İşte böylece biz yoldan çıkmalarından dolayı onları imtihan ediyorduk. İşlerinden bir topluluk, Allah'ın helak edeceği yahut şiddetli bir şekilde azap edeceği bir kavme ne diye öğüt veriyorsunuz dedi. Öğüt verenler dediler ki, Rabbinize mazeret beyan edelim diye bir de sakınırlar ümidiyle öğüt veriyoruz. Onlar kendilerine yapılan uyarıları unutunca, biz de kötülükten men edenleri kurtardık, zulmedenleri de yapmakta oldukları kötülüklerden ötürü şiddetli bir azapla yakaladık. Kibirlenip de kendilerine yasak edilen şeylerden vazgeçmeyince onlara aşağılık maymunlar olun dedik. Araf 163-168. Demek ki bir işte beraberlik o işin mükafat veya cezasına da beraberlik demektir. Cenab-ı Hak bizleri iki dünyada iyilerle, salihlerle, adaletli, merhametli ve takvalı kimselerle beraber eylesin. Gelelim ikinci noktaya. Bencillikte huzur yok. O gün Toledo bize, ne güzel sohbet ediyorsunuz, neşenize gıpta ediyorum dediğinde biz pek mana verememiştik. Çünkü o zamanlar biz onların zenginliğine gıpta ediyorduk. İşlerinin yolunda oluşuna imreniyorduk. Bu işleri tıkırında adam bizim neyimize gıpta edebilir ki demiştik. Fakat hemen ardından başlarına gelenler ve garip sebebini birleştirince insan anlıyor ki ihtiras, bencillik ve para hırsı gibi duygular insanları huzursuz ediyor. İnsan daha çok parayla saadete kavuşacağını sanıp planlar yapıyor. Böyle kâr ederim, sevinirim, rahata ererim zannediyor. Fakat böyle olmuyor. Huzur, saadet ve gönül rahatlığı maddede değil, manevi şeylerde. Çalışanının sevincinde, müşterinin bereket duasında, ailenin huzurunda, komşunun itimadında. Bunları ihmal edersen, dünyanın en zengin insanı olsan da huzura erişemezsin, mutlu olamazsın. Para hırsı yüzünden ne müesseseler, ne yuvalar, ne insanlar helak olmuşlar. Şeytanın nefsin tuzağına düşmüşlerdir. Senelerce yanında çalışan, aynı müesseseden ekmek yediğiniz kişileri hakir görüp onlara layık olmadıkları hakareti yapmak, onların kazançlarına göz dikmek, haklarına tecavüz etmek. Ne kadar acı, ne hazin bir hadise. Böyle yapmak ahireti ve hesap gününü unutmak demektir. Cezası bellidir. Bir işverenin işçisinin evindeki yaşantısını, müşkülünü bilmesi gerek. Çünkü onlar o işverene çocukları gibi zimmetlenmiştir. Ücretlerini zamanında vermemesi, sigortasını yaptırmaması ona zulümdür. Söylerim, en zor şeylerden biri işçi çıkarmaktır. Herhangi bir sebeple işçiyi işten çıkardığın zaman düşün. Bu adamın evde yiyeceği var mı? Kirasını nasıl ödeyecek? Müşkülünü nasıl çözecek? Düşünmek gerek. Onun için kıdem tazminatı var. Onun için iş bulma izni var. İşsizlik sigortası var. Bu hakları vermeli. Ayrıca tatlı dille dostluğumuz devam etmeli diyerek helalleşerek ayrılmalı. Bir müşkülün olursa bana gelebilirsin, elimden geleni yaparım diyerek gönlünü kazanmalıdır. Gelelim işçiye. Senelerdir beraber çalıştığın, tuz ekmek yediğin adam kötü olsa çalışmazsın. Herhangi bir sebeple seni işten çıkarıyorsa ona silah çekip vurmak mı lazım? Onu kötülemenin, kin beslemenin ne faydası var? Mevlam daha iyisini verir diyerek iş bulup çalışmak, kendini sevdirmek lazım. Raf Kavcuğ'un işçileri gibi tabancayı çekip patronu vurmak olur mu? Ne oldu? o mezara girdi, sen de cezaevinde senelerce yaşayan ölü durumuna düştün. Yazık değil mi? Bir öfkeyle hele para için değer mi? Bu gibi haller ortaklar arasında, kardeşler arasında oluyor. Miras paylaşımında maddi menfaati için kanlı bıçaklı kavgalar oluyor. İki günlük dünya için değer mi? Fedakar olmak lazım. İhtiras kötü, tamahkar olmak kötü, bencillik çok fena. Bunlardan uzak durmalı. Hele kazanırken birlikte olduğunuz insanlarla, bölüşürken de birlikte olmalı. Onların gönülleri hoş edilmeli. Cömert olana Cenab-ı Allah daha da cömert davranır. Kimse cömertlikte Rabbimi geçemeyeceği için o her zaman bizim fedakarlıklarımızdan daha fazlasını bize ihsan eder. Kalp ve kafa rahatımız, vicdan huzurumuz, aile ve çevremizde sevilen, sayılan bir insan olmamız en büyük servetimizdir. Hele ahirete gönderdiklerimiz, asıl servetimiz onlardır. Her insan hayatta nice ibretli hadiselerle karşılaşır. Rabbim bu ibretli hatıralardan öğüt almayı ve ders çıkarabilmeyi nasip eylesin. Yoksa ders çıkarmayanlar başkalarına ibret olurlar. Rabbim ihtirastan, bencillikten, vicdansızlıktan muhafaza eylesin. Ahlakımızı güzelleştirsin. Salih insanlarla beraber eylesin. Amin. Kıymetli dinleyenlerimiz, programımızın sonunda Ahmet Zila'nın kaleme aldığı İhtirasta Huzur Yok, Perişanlık Var başlıklı yazısını paylaştık hayat notlarından. Böylelikle programımızı da noktalamış oluyoruz. Bugün Yüz Akı Dergisi'nin Eylül 2016 sayısından yazılar paylaştık değerli dinleyenler. Yarın yine aynı saatte buluşabilmeyi ümit ediyoruz. Hayırlı akşamlar diliyoruz. Hoşça kalın.